بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz ve değerli Erkam Radyo dinleyenleri. Efendim bugün sizlere yeni bir sure-i celile ile Hud suresinin ilk ayetleriyle bu surenin ilk ayetlerinin tefsirini aktaracağımız programımıza başlıyoruz ve Rabbimizden feyizli ve bereketli bir program lütfetmesini niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Hud suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini sizlere önce aktaracak, ardından sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözü, Kur'an-ı Hakim'den, Hud suresinden 1 ila 5. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thum فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını niyaz eder, hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin, bütün peygamberan-ı izam hazaratının, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte aziz şehitlerimizin, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve saadat-ı kiram hazaratının, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, Gazze'de şehit olan aziz kardeşlerimizin ruhları ve bütün mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Hud suresinin 1. ayeti kerimesinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da güzelce açıklanmıştır. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Allah ismi, Allah'ın zatına, Rahman celal sıfatına ve Rahim cemal sıfatına işaret etmektedir. Bunun manası şudur. Bu iki sıfat Allah Teala'nın zatı ile kaimdir. Diğer isimler ise bu iki sıfatı içlerinde bulundurmaktadır. Elif Lam Ra, yani bu sure Elif Lam Ra suresidir. Bu isimle isimlendirilmiştir demektir. Meydan okumak ve aciz bırakmak şeklinde serdedilmiştir. Bu surede aşikar olan budur. Müfessirler şöyle derler. Hurufi mukatta ile neyi kastettiğini en iyi Allah bilir. Çünkü bunlar gizli bırakılmış sırlardandır. Nitekim kendisine onlarla ilgili soru sorulan Şabi şöyle demiştir. Bunlar Allah'ın sırrıdır. Bunların peşine düşmeyin. Allah Teala gaybını ancak razı olduğu peygambere veya peygamber varisine açıklar. Bir hadis-i şerifte şöyle geçer. İlimden gizli halde bulunan bir kısmı vardır ki, onu Allah'ı bilenlerden, yani arif-i billah kimseden başkası bilmez. Onlar bu gizli ilimleri söyledikleri zaman, Allah'tan gafil olanlardan başkası onu inkar etmez. Bu hadisi Ebu Mansur Deylemi ve Ebu Abdurrahman Sülemi rivayet etmiştir, diyor Et-Tergib'de müfessirimiz de bize böylece açıklıyor. Müfessirlerin sultanı İbni Abbas radıyallahu anhuma ise şöyle der. Elif, Lam, Ra'nın manası şudur. Ben o Allah'ım ki görürüm. Ben o Allah'ım ki itaat edenlerin itaatini ve asilerin masiyetini görürüm. herkese ameline uygun karşılık vermeyi murad ederim. Şu halde bu ifade hem vaadi hem de tehdidi içermektedir. Burada geçen elifin Allah'ın nimetleri, lamın Allah'ın lütfu, ra'nın ise Allah'ın Rablığı olduğu da söylenmiştir. Nitekim Ebu'l-Leys'in tefsirinde de böyle geçmektedir. Ve ayette geçen bu öyle bir kitaptır ki, yani birçok müfessirin dediği gibi bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış. Yani gerek lafız gerekse mana bakımından hiçbir çelişki ve halel bulunmaksızın sapasağlam bir bina gibi muhkem bir şekilde dizilmiş yahut değişme manasına gelen nesihten mutlak olarak korunmuştur. Mesnevi'de şöyle denilir: Allah'ın lütfu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vaat etmişti ki, sen ölsen de Kur'an ve İslam dini ölmez. Kimsenin Kur'an'a harf ilaveye ve eksiltmeye gücü yetmez. Sen benden daha iyi bir koruyucu arama. Kur'an senin için Musa'nın asası gibidir. Kafirlerin inkarlarını ejderha gibi yutar. Kastedenlerin elleri o asaya, yani Kur'an'a ulaşamaz. Sen uyu ey peygamberlerin şahı, uyu, uykun mübarek olsun. Ayette geçen kitap ilk olarak kendi zatı bakımından yüce bir değere sahip olmakla vasfedildikten sonra ikinci olarak Allah'a ait olmak bakımından vasfedilmiştir. Hikmet sahibi ve her şeyden haberi olan Allah Teala'dır. İndirdiğini bir hikmete göre indirir. Emirlerine yönelenlerden de, yüz çevirenlerden de haberdardır o. Sonra da güzelce açıklanmıştır. Her iki inci arasına başka bir inci tanesi konularak yapılan kolyeye Arapçada iktun mufassal denir. Yani tıpkı kolyelerin tek tek taşlarla süslenmesi gibi, kitabın ayetleri de bir takım faydalarla bezenmiştir. Yani akaid, ahkam, mev'iza, meseller gibi muhtelif maksatlara ve birbirinden ayrı manalara ayrılıp açıklanmıştır. Thumme harfi aslında zaman bakımından sonralık ifade eder. Kitabın güzelce açıklandığının haber verilmesi, sağlamlaştırılmış olduğunun haber verilmesinden hemen sonra gerçekleşmiştir. Ya da haber vermede sonralık ifade eder. Önce Kur'an'ın muhkem kılındığı, sonra da açıklandığı haber verilmiştir. Aziz dinleyenlerim, ikinci ayete gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Ta ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Şüphesiz ben de ondan size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ayette geçen ta ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz ifadesinde sanki şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için, yani ey Mekkeliler, Allah'tan başkasına ibadet etmeyi bırakıp sadece ona ibadet etmeniz için ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da güzelce açıklanmıştır. Bu ifade, bu şerefli kitabın maksadının sadece bu gayeyi, yani sadece Allah'a kulluğu gerçekleştirmek olduğuna işaret etmektedir. Bu bakımdan ömrünü başka istekler peşinde geçirenler ziyan ve hüsrana uğrarlar. Ayette geçen şüphesiz ben de ondan, yani Allah Teala tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı ile söylenmiş bir sözdür. İnkar ettiğiniz, yani inkara ve Allah'tan başkasına ibadet etmeye devam ettiğiniz takdirde sizi onun azabından korkuturum, inandığınız takdirde de sevabını müjdelerim demektir. Ayette geçen ettenzir, yani uyarıcı, korkutucu ifadesinin önce zikredilmesi, uyarmanın ve korkutmanın daha önemli oluşundandır. Zira günah ve inkar pisliklerinden arınmak, iman ve güzel huylarla süslenmekten önce gelir. Ve üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz. Sonra da ona tevbe edesiniz ki sizi belirlenmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ve her lütuf sahibine lütfetsin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Ayette geçen ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. İstiğfar, mağfiret dilemek demektir. Mağfiret ise kulun günahlarının dünyada gizlenip örtülmesi, ahirette de azaptan vazgeçilmesidir. Ve ayet sonra da ona tevbe edesiniz ifadesiyle devam etmektedir. Müellifimiz diyor ki Semerkandî'nin Bahrul Ulûm'unda belirtildiği gibi ona ihlasla tevbe edip bu tevbe üzere dost doğru kalasınız. El-İrşad isimli eserde denilir ki Allah Teala bu sağlamlaştırma ve güzelce açıklama işini, ibadeti ona has kılasınız, irtikab ettiğiniz şirki bağışlamasını ondan talep edesiniz, sonra da taat ile ona dönesiniz diye yaptı. Bu durumda sümme yine normalde olduğu gibi zaman açısından sonralığa delalet etmiş olur. Sümme kelimesinin ayrıca bir takip ve sonralık manası düşünülmeksizin iki şey arasındaki farklılık ve derece uzaklığına delalet ediyor olması da caizdir. Çünkü kulun tamamen Allah'a yönelmesi demek olan tevbe ile mağfiret dileme arasında çok büyük bir mesafe vardır. Ferra der ki, thumme burada vav manasınadır. Çünkü istiğfar da bir tövbedir. Fakir Bursevi der ki, diyor ve şöyle açıklıyor. İstiğfar ile tövbeyi birbirinden ayırmışlardır. Nitekim Haddadi, kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Nisa suresinin 110. ayetini açıklarken, yani sadık bir tövbe ile mağfiret dilerse der. Tövbe şart koşulmuştur çünkü istiğfar ile birlikte kötülük yaptım, şimdi tövbe ediyorum. Bu kötülüğe bir daha asla dönmeyeceğim. Ya Rabbi beni bağışla demedikçe bu istiğfar ittifakla tövbe sayılmaz. Ayet şöyle devam ediyor. Ki sizi belirlenmiş bir süreye, yani takdir edilen ömürlerinizin sonuna kadar güzelce yaşatsın, yani razı olacağınız bir hayat yaşatsın, arzu ettiğiniz her şeye ulaşın, keder veren şeylerden hiçbiri sizi üzmesin de yataklarınızda can verin demektir. Müellifimiz diyor ki, nitekim anlatıldığına göre Allah Teala Musa aleyhisselama Firavun'a şöyle demesini vahyetti. Şayet bir olan Allah'a iman edersen seni hükümdarlığında uzun ömürlü kılar ve seni taze bir delikanlı haline çevirir. Haman hemen onu alıkoyarak ben de seni bir delikanlı gibi bırakabilirim dedi. Bunu söyledikten sonra gidip bir boya getirdi ve onunla Firavun'un sakalını boyadı. Böylece Firavun sakalını siyaha boyayan ilk kişi olmuştur. Utbi der ki, imta' kelimesi aslında uzatmak demektir. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Tövbe edin ki dünyanın sonuna kadar kökünüzü kazıma azabıyla Allah sizi helak etmesin. Burada iki soru vardır. Birincisi şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir. Ve bela peygamberlere, sonra velilere, sonra onlara benzeyenlere mahsus kılınmıştır ve benzeri hadisler itaatkar olanların nasibinin dünyada rahat etmemek olduğuna delalet ediyor. Bu durumda bunlar, yani ayette işaret edilen kimseler nasıl olacak da ölümlerine kadar rahat ve emniyet içerisinde yaşayabilecekler? Buna şöyle cevap verilebilir diyor müellifimiz ve açıklıyor. Kalbini Allah'a bağlayıp kendisi hakkındaki hükmüne rıza gösteren kimse çok güzel bir hayat sürer. Bu sebeple bazıları meta'an hasenen ifadesini güzel hayat, yani ilahi nimetten olan şeylere rıza göstermek, sıkıntı yüz gösterdiğinde ise sabretmektir demişlerdir. Kalbini sebeplere bağlayan ise ebediyen sevdiklerinin elden giderek yaşantısının kederli hale gelmesi ve kalbinin ızdırap duyması korkusunun elemi içindedir. Dünyanın zindan olması ise müminlere hazırlanan ahiret nimetlerine nispetledir. Bu ise mutlak olarak rahata engel olamaz. Müellifimiz burada şöyle bir hatıra aktarıyor. Bağdatlı bir kadı hizmetçileriyle beraber büyük bir ihtişam içerisinde vezir edasıyla Külhan sokağından geçiyordu. Külhancı cehennemi bir surette, pis kıyafetler içerisinde, orasından burasından katran damlar halde ortaya çıkıp kadının atının gemine yapıştı ve şöyle dedi. Allah kadı hazretlerini teyit etsin. Peygamberinizin dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir sözünün manası nedir? Görüldüğü gibi sen mümin bir Muhammedi olduğun halde dünya senin için bir cennet. Ben ise Yahudi bir kafir olmama rağmen dünya benim için bir zindandır. Bu soru üzerine kadı şöyle dedi. Dünyanın şu gördüğün zinet ve haşmeti, cennete ve cennette hazırlanan derecelere nispetle müminler için bir zindandır. Cehennem ve orada hazırlanan derekelere nispetle de kafirler için bir cennettir. Bu sözü duyan Yahudi etkilendi, Müslüman oldu ve ihlaslı bir şekilde yaşamaya başladı. Müellifimiz diyor ki, ikinci soru ise şudur. Allah Teala'nın belirlenmiş bir süreye kadar ifadesi, kulun iki eceli olduğunu gösteriyor. Nitekim Kâbî'nin dediği gibi, öldürülen birinin biri öldürülme eceli, diğeri de ölüm eceli olmak üzere iki eceli vardır. Şayet bu kişi öldürülmeseydi, ölüm ecelinden ibaret bulunan eceline kadar yaşayacaktı. Nitekim filozoflar, canlıların tabii bir ecelleri vardır ki bu ölüm vaktidir. Bunun sebebi bünyede bulunan hararetin sönüp rutubetin kaybolmasıdır. Diğeri de sebebe bağlı ölüm ecelleridir. Bu ecel de afet ve hastalıklar sebebiyle gerçekleşir. Bu soruya da şöyle cevap verilebilir diyor müellifimiz ve açıklıyor. Ehl-i sünnet vel cemaate göre ecel bir tanedir. Çünkü rızıklar ve ömürler bu ayette belirtilen istiğfar ve tevbe gibi ameller ile sıla-i rahim ömrü artırır hadisinde belirtilen akrabalık hakkını yerine getirmek gibi amellerle ilgilidir. Fakat Allah Teala kulun ömrünü artıracak amellerle meşgul olacağını bildiği için herkes hakkında belirlenmiş bir ecel vardır. Bu yüzden birkaç tane ecel olduğu ispat edilemez. Ve şöyle devam ediyor müellifimiz. Ve her lütuf sahibine lütfetsin. Yani amel, ahlak ve kemalatta her lütuf sahibine lütfetsin, sevap ve yüce derecelerden ibaret olan lütfunun karşılığını eksiksiz olarak versin. Bu ayetle ilgili olarak Said bin Cübeyr der ki, kim bir iyilik yaparsa ona 10 iyilik yazılır. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 kötülük yazılır. O kimse bu kötülüğün cezasını dünyada çekmezse, o 10 iyiliğinden biri bu kötülüğe karşılık olarak alınır ve böylece 9 iyiliği kalmış olur. Cürcani de şöyle der. Ayette geçen zu fadlin, yani lütuf sahibi o kimsedir ki ezel divanında onun adına lütuf nişanı yazmışlardır. Elbette o kimse ölümünden sonra o şerefe ulaşmak ister. O nesneyi ki verirler geri almazlar diye bir ifadeyle tamamlıyor sözlerini burada müellifimiz. Ve ayetin sonraki kısmına şu ifadeyle devam ediyor. Eğer yüz çevirirseniz, yani size teklif edilen tevhid, istiğfar ve tevbeden kaçınır, yüz çevirmeye devam ederseniz, ben sizin için, yani şefkatim ve acıma hislerim gereği, büyük, yani meşakkatli bir günün, yani kıyamet gününün azabından korkarım. Burada korkarım kelimesi, beklerim manasında da olabilir. Ayette, azaptan önce mükafatın belirtilmesi, Allah'ın rahmetinin gazabından önce olduğunu ifade eder. Müellifimiz diyor ki, Et-Tibyan'da şöyle denilir, kıyamet kendisinde olacak çok dehşetli şeylerden dolayı büyüktür. Kıyamet böylece kendisinde gerçekleşecek şeylerin özelliğiyle tavsif edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
kimisi kul, kimi sultanı ister. Kimisi kul, kimi sultanı ister. Kimi huri, kimi gılmanı ister. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bir ismin batını, birisi zahir. Vücuda geldi senden bu mezahir. Vücuda geldi senden bu zahir. Deruni Hakk'ı yaşad eyle ahir. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Hud suresinin 4. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dönüşünüz Allah'adır. O her şeyi yapacak güçtedir. Müellifimiz bu ayetin tefsirine şöyle başlıyor. Ölerek sonra da yine böyle bir günde yaptıklarının karşılığını görmek için diriltilerek dönüşünüz Allah'adır, başkasına değil. O her şeyi yapacak güçtedir. Yani size azap etmeye de kadirdir. Çünkü onun gücünün yettiği şeylerden biri de azap etme ve sevap vermedir. Bilesin ki bu ayet tevhidin üstünlüğüne ve istiğfarın şerefine delalet etmektedir. Görüldüğü gibi muvahhid olan ve istiğfar eden kimse nasıl dünyada güzel bir hayata, ahirette ise yüksek derecelere nail olmaktadır. Öyleyse bu ikisi İki cihan saadetinin anahtarıdır. Nitekim bir hadisi şerifte La ilahe illallah cennetin anahtarıdır buyurulmuştur. Müellifimiz diyor ki bir haberde şöyle geçer. Adem aleyhisselam Ya Rabbi der. İblisi başıma musallat ettin. Ondan ancak senin sayende kurtulabilirim. Allah Teala şöyle buyurur. Senin doğacak her çocuğun için iblisin ve kötü yandaşlarının tuzaklarından koruyacak bir koruyucu tayin ettim. Adem, Ya Rabbi der, biraz daha artır. Bunun üzerine Allah Teala, iyiliklere 10 karşılık vereceğim, daha da artıracağım. Kötülüklere ise tek karşılık vereceğim, ve onu da sileceğim. Adem yine Ya Rabbi biraz daha artır der. Cenab-ı Hak ruh bedende bulunduğu müddetçe tövbe kabul edilecektir buyurur. Bunun üzerine Adem biraz daha artır ya Rabbi deyince Allah Teala şöyle buyurur. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Zümer Suresi 53. Ayet. Müellifimiz diyor ki, sadece günahlardan dolayı istiğfar edilmez. Aksine gereği gibi yerine getirilmeyen ibadetler için de istiğfar edilir. Nitekim bazıları şöyle der, sahabiler bizzat ibadetlerinden istiğfar ettikleri gibi, ibadetlerinde meydana gelen bazı hususlardan da istiğfar eder, Allah'tan affını dilerdi. Müellifimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, hikmet sahibi her şeyden haberi olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da güzelce açıklanmıştır. Ey Muhammed! Hikmetin başı ve sırrı ise ümmetine şunları söylemendir. Ta ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Siz bununla emrolundunuz. Yani ne şeytana, ne dünyaya, ne hevaya, ne de Allah'tan başkasına, yani masivaya kulluk etmeyin. Şüphesiz ben de ondan size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Allah'tan başkasına ibadet ve itaat edip onu sevdiğiniz takdirde Allah'tan kopmak ve cehennemde uzaklık ateşinde kalmakla sizi uyarıyorum. Ona ibadet ve itaat edip onu sevdiğiniz takdirde ise ona vasıl olacağınızı müjdeliyorum. Celal yurdundaki bu vuslat ne kadar güzeldir. Nebiler ve mürseller arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a bu tür davet etme göreviyle özel olarak görevlendirilen tek peygamberdir. Şu ayet de buna delalet etmektedir diyor müellifimiz ve Ahzab suresinin 45 ila 46. ayetlerini bize aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ve Tevilatun Necmiye'de ayetlerin tefsirine şöyle devam ediliyor. Ve siz Allah'ı talep etmeyi bırakıp ondan başkasını talep etmekle manevi hicaplar peşinde koşup fıtri istidadı yok etmekle zayi ettiğiniz ömrünüz konusunda Rabbinizden mağfiret dileyesiniz. Ta ki bu istiğfar, yani mağfiret dileme, nefisleriniz için tezkiye, kalpleriniz için de tasfiye olsun. Sonra da ona tevbe edesiniz ki, sülük ayağı ile Allah Teala'ya dönün ki, istiğfar ile tezkiyeden sonra tahliye, yani manen süsleyip güzelleştirmek olsun. İşte belirlenmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ifadesi de bundan ibarettir. Bu ise süfli mertebelerden yüce makamlara, o yüceler yücesinin huzuruna yükselmektir. Ayette geçen ve her lütuf sahibine, yani talebinde sadık ve gayretli herkese vusul derecelerini lütfetsin. Çünkü müşahedeler ancak mücahedeler nispetinde olur. Eğer talep ve seyri ilallah'tan yüz çevirirseniz, de ki, ben sizin için büyük bir günün azabından, yani Allah'tan kopma gününün büyük azabından korkarım. Çünkü bu kopuş en büyük günahların en büyüğü ve buna verilecek azap da en büyük musibettir. İsteseniz de istemeseniz de dönüşünüz Allah'adır. Ona isteyerek dönerseniz, O da inayet cezbeleriyle size yaklaşır. Nitekim kutsi bir hadiste, bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım buyurulmuştur. İstemeyerek dönerseniz, yüzüstü ateşe atılıverirsiniz. O gerek lütuf, gerekse kahırdan olsun, her şeyi yapacak güçtedir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 5. ve son ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için göğüslerini çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o kalplerin özünü bilendir. Ey müminler, iyi bilin ki onlar, yani Mekke müşrikleri, ondan gizlenmek için Allah Teala hakkında caiz olmayan şeyleri bilmediklerinden Allah Teala'dan gizlenmek için göğüslerini çevirirler. Göğüslerinde olan küfür, haktan yüz çevirme ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlığı gizler ki elbise içinde olan şeyleri kapattığı gibi onlar da gizli ve örtülü olsun. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre bu ayet Ahnes bin Şerik ez-Zühri hakkında nazil olmuştur. Bu adam sözünü yerli yerinde sarf eden tatlı dilli bir kimseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyor gibi görünür fakat içten içe tam tersi duygular beslerdi. İbn-i Şeddad ise bu ayetin bir münafık hakkında nazil olduğunu söyler. Bu münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geçerken Nebi aleyhissalatu vesselam kendisini görmesin diye göğsünü çevirir, sırtını döner, başını eğer ve yüzünü saklardı. Bu hareketi sanki şunun için yapardı. Hazreti Peygamber kendisini gördüğü takdirde onun meclis ve sohbetinden geri kalması mümkün olmazdı. Belki de bu durum onun kalbindeki küfür ve nifakın ortaya çıkmasına sebep olurdu. Yine iyi bilin ki onlar örtülerine büründükleri ifadesini İbn-i Şeddat şöyle naklediyor. Yataklarına sığınıp elbiseleriyle iyice örtündükleri, yataklarına girdikleri ve elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların kalplerinde gizlediklerini de ağızlarıyla açığa vurduklarını da bilir. Kafirler evlerine girer, elbiselerine ve örtülerine iyice bürünür, sırtlarını da hafif büküp Allah kalbimdekini nereden bilecek derdi. El-Kevaşi'de şöyle denilir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Ayetteki hinun yani zaman ifadesi örtüye bürünme zamanını göstermektedir. Yoksa Allah'ın ilminin zamanını değil. Yani Allah'ın onların gizli ve aşikar olarak yaptıklarını bilmesinin sadece bu bürünme vaktiyle sınırlı olduğunu göstermek için değildir. Allah bu şeyleri her zaman bilir. Şu halde Allah Teala onların gizli ve aşikar hallerini, gizlinin bile gizlendiği o örtüye bürünme anında bildiğine göre, başka zamanlarda haydi haydi bilir. Ayetteki ifade adete göre söylenmiştir. Yoksa mahlukatın durumundaki değişikliklere göre Allah Teala'nın ilmi değişmez. Ayette geçen gizledikleri ifadesi açığa vurduklarından önce zikredilmiştir. Çünkü gizlilik sır mertebesi, açıklık aleniyet mertebesinden önce gelir. Çünkü açıkça yapılan her şey veya onun dayanakları daha önce kalpte gizlidir. Çünkü o yani Allah Teala kalplerin özünü bilendir. Bütün insanların içlerindekini göğüslerinde saklı oradan asla ayrılmaz gizli sırlarını ziyadesiyle bilip kuşatır. Gizli aşikar yaptıkları şeyler ona nasıl gizli kalsın? Bir beyit aktarıyor müellifimiz. Ey sırrını gönlünde saklayan, bilir onu gönlü yaratan. Ayetin manası şöyledir diye devam ediyor. İnkar ve düşmanlıklarını içlerinde saklayanlar bize gizli değildir. Gizledikleri bu kötü amellerinin karşılığını kendilerine tam olarak vereceğiz. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı ona saygı duyup ondan çekinmek ve rızasına ters düşecek bir şeye cüret etmemektir. Dış görünüşe edilmez itibar. O halde sen içini toz topraktan temizle diyen bir beyti aktardıktan sonra da müellifimiz şunları söylüyor. Bilesin ki kalbi ıslah etmek her şeyden daha mühimdir. Çünkü kalp beden ikliminde sözü dinlenen, hükmü geçen bir padişah gibidir. Dıştan görünen organlar ise bu padişahın halkı ve hizmetçileri gibidir. Nifak da kalbin kötü sıfatlarından biri olup dışın içe, sözün fiile uymaması demektir. Bazı insanlar Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumaya şöyle dedi. Emir ve komutanlarımızın huzuruna giriyor, onların yanlarından çıktığımız zaman söylediklerimizin tersini söylüyoruz. Bunun üzerine İbni Ömer Hazretleri, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir davranışı nifak sayardık diye karşılık verdi. Huzeyfe İbni Yeman şöyle der. Münafıklar bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrinden çok daha şerlidirler. Oradakiler nasıl yani diye sorunca Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der. O gün gizli gizli hareket ediyorlardı. Bugün ise açıktan açığa yapıyorlar. Ve bir beyit aktarıyor yine müellifimiz. Münafıklığı kendine sanat edinen kişi, yaratan ve yaratılan yanında hor ve hakir olur. Müellifimiz diyor ki, kalbin afetlerinden biri de düşmanlıktır. Hazreti Ali radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilir. Düşmanlık meşguliyettir. Halka düşmanlığı sanat edinen bütün hayırlardan uzak olur. Gönlü zahmet ve meşakkat hastası olur. Kurtulmaz onun vücudu asla belalardan. Bu manada Şeyh Sadi de şöyle der, diyor müellifimiz ve aktarıyor. Benim gönlüm yarın sohbethanesidir. Ancak bu yüzden oraya kimsenin kin ve düşmanlığı sığmaz. Müellifimiz şöyle tamamlıyor sözlerini. Bu ayette İnkar ehlinin durumuna işaret vardır. Çünkü şeriatı inkar edenler, Kur'an'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini duymamak için örtülerine bürünürlerdi. Keza hakikat münkirleri de sufilerin cehri zikrine kulak vermezler, meşayihin sırlarını ve Kur'an'ın hakikatlerini dinlemeye yönelmezler, aksine göğüslerini büküp çevirirler. Allah Teala'nın gizli hallerini ve fısıldaşmalarını bilmediğini, haktan yüz çevirdikleri ve hak ehline düşmanlık ettikleri için kendilerini cezalandırmayacağını zannederler. Müellifimize ait bir bilgi ile sözlerimizi tamamlayalım. Müellifimiz burada şunları söylüyor. 11. cüz 18 Zülkade 1102 yani 13 Ağustos 1691 tarihinde tamam oldu. Önümüzdeki hafta sizlere 11. cüzün ilk satırlarıyla inşallah sohbetimizi yapmak üzere Ruhul Beyan sohbetlerinde tekrar buluşmamızı Rabbimiz Teala'nın nasip etmesini niyaz ediyor. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz efendim.